Neden sosyal girişimcilik?
Neden sosyal girişimcilik? Yani gelecekte bütün girişimler sosyal girişim olacak diye düşünüyorum ben. Çünkü gezegenin öyle sorunları var ki hani bunu geleneksel girişimlerle çözmemiz mümkün değil. Yani sosyal girişimde biliyorsun bir sorundan çıkar, bir sorunu çözmeyi. Bu eşitsizlik olabilir, denizlerdeki plastik kirliliği olabilir. Oradan çıktığı için ve bunu sürdürülebilir bir gelir modeliyle yapar. Artık neredeyse zorunluluk. Yani girişimlerin yerine sosyal girişimlerin alması gerekecek bence.
Yani bu gezegende yaşayacaksak.
Evet, ve bu tür olarak devam etmek istiyorsak, evet, gezegen devam eder, bize demeyebiliriz.
Ben istiyorum, sen de.
Ben de istiyorum. Evet, o yüzden ben de istiyorum. Evet. Tamam. O yüzden sosyal girişimci.
Bundan sonra hepimiz sosyal girişimci olacağız.
Evet. Ya da sosyal girişimleri destekleyin. Herkes sosyal girişimci olmak zorunda değil.
Değil.
Ama ürün ve hizmet satın alabiliriz, onları anlatabiliriz.
Ya
ama
bir iyi vatandaşlık diye bir şey var değil mi?
Evet,
İyi vatandaş olmak
evet,
sosyal girişimleri de destekler. Aynı zamanda
evet,
işte
evet,
programı rollara duyar.
Evet, böylece de değer yaratır. Yani herkesin sosyal girişimci olduğu bir dünya da istemeyiz tabii. Herkes olmak zorunda da değil.
Doğru, onlara katılsınlar, destek olsunlar.
Destek diyoruz. Olsunlar.
Peki evet, kimle konuşuyoruz? Itır Erhat'la konuşuyoruz. Itır akademisyen ve sosyal girişimci. Doğru söyledim değil mi?
Doğru.
Bundan sonrasında sen söyleyeceksin.
Bir de koşar. Koşar.
Ha, çok güzel
de,
koşar.
Lütfen. Güzel
adım adım
koşar.
Adım adım açık açık.
Açık açık konuşur.
Sen de sıra anlatsana biraz.
Evet, yani bu yolculuk aslında bayağı ileri bir yaşta başladım ben koşuya. Hani böyle lisede atletizm mi yapardın diye genelde öyle düşünülüyor ama ben çok ileri bir yaşta, yani 30'uma yakındım uzun mesafe koşmaya başladığımda ve koşuya başlayıp doğrudan maratondan girdim. Yani bir koşuya başladım, 5 ay içinde maraton. Ama o tabii benim için hani sosyal fayda yaratmakla maraton eş zamanlı başladı. Yani Lösemi Lenfoma Derneği'nin ilanını görmüştüm. Koşarak bağış toplanıyor. Aa dedim, harika bir fikir. Chicago'daydım o dönemde. Ben de koşarım, bağış toplarım. Bir baktım mesafe maraton. Öyle girdim. Sonra
yarım maraton falan da değil.
Hayır, öyle maraton.
Bildiğin
yani,
maraton.
Bildiğin maraton ya, evet. Yani
42 kaçtı?
42-195. O 195 çok önemli.
O 195 kadar var ya.
Yani sürünerek, evet, sürünerek gidiyor bazen. Sonra bu harika bir şey. Bunu öğrendim ben, koştum, güzel bağış topladım. Türkiye'de nasıl yaparız diye. İşte o yolculuk. Yani ne kadar uzun anlatmam istediğinize bağlı.
Yani
kaç dakikada anlatayım?
Bu tat değil.
Bu tat değil.
Bir şey soracağım. Murat Kamin'in bir tane kitabı var ya.
Koşmasaydım yazamazdım.
Evet, okudun mu?
Tabii ki.
Nasıl buldun?
Yani ben de koşmasaydım yazamazdım, yazmasaydım koşamazdım gibi aslında. Neden?
Nasıl pahalıya bak.
Ama şimdi neden diyeceksiniz? Çünkü ben tam o maraton antrenmanında doktora tezimi yazıyordum. Ve böyle sabahları deli gibi koşuyorum, akşamüstü deli gibi yazıyorum. Koşu, o denge o kadar iyi geldi ki. Yani zihinsel olanla fiziksel olanın dengesi. Hani dış mekanda olanla iç mekanda olan. O yüzden
çok güzel. İyi bir denge olmuş.
Bende ben çok iyi bir denge oldu. Tavsiye ediyorum. Yani yazmak isteyenler koşsun.
Erol'a şimdi bir sormak için de sahilde koşarken.
Evet, yok ben yapıyorum zaten. Koşuyorum. Çikonglar, migonglar her şey var. Daha kolsa.
Itır, ben şey merak ediyorum. Yani Türk toplumu aslında çok da böyle konfor alanından çıksın, evet, alıştığı şeylerin dışına çıksın. Çok zor bir, yani davranış değiştirmek çok zor.
Çok
bir
zor, toplum. Çok zor.
Ama adım adımla sen bunu yani müthiş bir şekilde başardın. Sence oradaki hani onu sağlayan şeyler nelerdi?
Aslında tek başına başarmadım tabii. Yani yol arkadaşlarım oldu. Çünkü ben bu fikirle Türkiye'ye geldim. Bir baktım hani ben hiçbir şey bilmiyorum. Yani Türkiye'de sivil toplum durumu konusunda hiçbir fikrim yok. Kaç kişi koşar hiçbir şey bilmiyorum. Tabii 5 tane yol arkadaşım oldu. Yani bu hayali paylaşan aslında. Sonra da bir saha çalışması yaptık. Yani Türkiye'de bunun önündeki engeller ne? Çünkü hani insanları anlamak, sivil toplum tarafında ne zorluk var, bireyi zorlayan ne? O kadar 2 yıla yakın sahayı çalışınca onu nasıl dönüştüreceğimizin cevaplarını orada ya bulduk. Yani bütün mümkün olan bütün paydaşlarla görüşüldü.
Mesela ne var orada, bize söyle.
Şöyle mesela güven meselesi çok büyük bir sıkıntıydı Türkiye'de. Yani koşmam, işte bağış da toplamam, sivil topluma güvenmiyorum. O zaman o güveni nasıl aşarız diye STK'larla onu çalıştık. İşte bütün finansallarınızı açıklayacaksınız gibi. Birey bir yandan da hani ben birey olarak bu büyük sorunları, yani senin açtığın yerden sosyal girişimcilik demişken, bunun çözümünde benim nasıl katkım olabilir? Ben bir bireyim, yani sistem var koskoca diyordu. Bireye de işte yapabilirsin bak, hep beraber işte bir kişi yapamazsın ama 100 kişi olduğumuzda yaparız. Onu çalıştık. Bir yandan da tabii mutluluk satıyoruz biz aslında. Tırnak içinde bütün satıyoruz ama şöyle düşünün, yani koşan birey zaten mutlu. Koşmak çok iyi geliyor. Sana benzeyen insanlarla bir arada olmak mutluluk veriyor. Yani sen erken kalkan, yürüsen de olur.
Tamam.
Yürü. Yürüyenler de var.
Ben koştum ya geçen. Ben hayatımda adım hiç koşmamış. Evet evet, adım adım da geçen sene ilk defa yarım maraton ama ben koştum.
Şahane, yarım maraton koşan.
Ve böyle yapabilir miyim ya? Yani o kadar bir acayip bir motivasyon veriyor ki, onun için hani benim çok hayran olduğum bir girişim o anlamda. Hani
çok teşekkürler.
Yapamam dediğin şeyi başka bir, yani kendin olsan bırakırsın belki ama birisi için
tabii.
Yani birinin faydasına bir şey yaptığın zaman o sana ekstra gaz veren.
Yani tam onu işte sen benden önde gittin. Yani seveceğim oydu. Çünkü hem koşuyorsun, hem senin gibi insanlarla bir aradasın, hem sosyal fayda yaratıyorsun ve bir şeyleri dönüştürüyorsun. Dönüştürdüğünü de gösteriyoruz sana. O zaman tabii iyi hissettiriyor bu. Çok. Adım adım iyi hissettiren bir şey. Bence sırrı bu. İyi hissettirdiğin zaman üstüne bir de toplumsal fayda tabii öyle büyüdü.
Çok anlatıyor değil mi bunu yapanlar? Çok yayıyorlar,
evet,
böyle gözlerle var. Otomatik manyağı.
Evet,
çok bağış toplamak kesinlikle için öyle. Ekstra etrafına yayıyorsun. İnsanlar koşup koşmadığını takip ediyor. Ne yaptın tabii, diye
ne yaptın
soruyor.
Sonra sana imreniyor, ben de koşarım diyor. Mesela bağışçılar çok koşucu oldu. Yani bağışçılar arasından koşucu olan, koşucular arasından ben adım adım ekstra nasıl katkı verebilirim deyip işte gönüllü hukuk danışmanı olan, yani hani daha çok bir şeyler yapmak isteyen ya da koşup sonra bir STK'nın başına geçen mütevellisi olan
çok
oldu. Yani o alan gerçekten çok çekici ve çok iyi hissettiren.
Ne zamandır yapıyorsunuz bu işi?
2008'de ilk koşu yaptık. İşte ondan 2 sene öncesinden itibaren tanışma, çalışma. 2008'de Antalya Maratonu'nda ilk koşu yaklaşık.
Peki 12 senedeki böyle hani milestone'lar... Yani şunu açtık, bunu yaptık dediğin şeyler var mı?
Bir tanesi bu yürümeyle ilgili olan. Çünkü biz kurucu ekip hep böyle uzun mesafe koşmuş, maraton koşmuş insanlardı. Koşun, gelin, koş, maraton falan böyle bayağı ürküttüğünü fark ettik bunu insanları. Sonra adım adım çaylaklar diye bir grup kuruldu. Ve hiç koşmamış olsan da gel söyleme. O çok etkili oldu. Yani sıfır noktasındaysan da gel, biz seni koştururuz ve senin gibi çaylakların arasında seni çalıştıracağız. O bir dönüm noktası. İkinci dönüm noktası bütün operasyon dijitale taşınması. Yani bu iyilik peşinde koş platformunun, senin de bağış topladığın o platforma geçiş. Çünkü bir dönem her şey Excel tablolarla. İşte bağışlar geliyor, STK onu bankadan alıyor, raporluyor, bize gönderiyor, isim hatası var, o düzeliyor. Ama dijitale geçtiğimiz anda her birimizin birer sayfası olduğu an tabii o işlem çok daha otomatik ve çok hızlı. Oradan büyüdü. Yani iki tane kritik dönüm noktası var diyebilirim.
Çok güzel. Adım adım var, bir de şimdi açık açık var.
Ben evet, açık
çok duymamıştım. O daha yeni değil mi?
O da aslında adım adım dan çıkan bir ihtiyaç. Çünkü biz içeride bütün bunlara bakıyorduk zaten ve bunu bağışçılarla, koşucularla paylaşıyorduk. Yani bizimle birlikte koşan STK'ların finansal şeffaflığı, işte yönetim yapıları falan. Fakat STK'lar çok arttı ve mesela sen de bakmak istiyorsun. Ben de dışarıdım, hiç adım adım içinden değilsin ama ben şeffaf hesap verebilir STK'ları görmek istiyorum diyorsun. O zaman dedik bunu ayrı bir platform yapalım ve adım adıma girmenin ön koşulu burada olmak olsun. Yani her STK'nın orada sayfası var. Bütün bilgileri giriyor. Adım adım da bunu kullanıyor. Ama mesela bir holding gönüllü çalışmalar yapacağında da buradaki STK'larla çalışayım diyor. Bir PR ajansı STK önerirken oradakileri öneriyor gibi.
Ya açı açı kısa olarak tanımlarsam... Toparlasana ya, ben biraz dağılım. Açık açık ne olduğunu tam anlamadım.
Tamam, açık açık şeffaf ve hesap verebilir sivil toplum kuruluşlarıyla birey ve kurumları bir araya getiren bir platform gibi düşünebilirsin. Oraya gelmek isteyen STK için belli kriterler var. Yani şu işte finansal tablolarını gir, bağışlarla ne yapıldığını gir, yönetim kurulunu gir. Sen onları girdiğin zaman bir sayfan oluyor ve ben gelip bakabiliyorum. Mesela alanda çalışan iki STK'yı karşılaştırabiliyorum da. Diyorsun ki mesela TGEV ile AÇEV'i işte duran varlıklarına göre karşılaştır gibi. Hani sen akıllı bir bağış yapmış oluyorsun aslında. Hmm. Bağış böyle çok duygusal bir davranış gibi gelse de aslında biz bunun yani aklımıza da yatmasını istiyoruz ya. O yüzden açık açık aslında o ihtiyacımızı karşılıyor.
Biraz da Türkiye'deki adına STK denip de abuk subuk bir şekilde finansallarıyla, davranışlarıyla, aktiviteleriyle abuk subuk şeyler yapmış insanların tortularını temizlemeye çalışıyoruz aslında değil mi?
Evet, bir yandan da çok haklısın. Bir yandan da sistemi de dönüştürmeye çalışıyoruz burada da. STK'lar da bunu kendilerine aslında bir çıta olarak görüp oraya doğru evrilsinler istiyoruz. Yani hali hazırda böyle olanlar var. Evet, bir standart oluşturalım ve hani buraya doğru evrilmeye motive de edelim. Çünkü beklenti bu. Bağışçıda da işte kurumda da beklenti artık bu.
Evet, bir markalarla ilgili bir soru soracağım. Tabii, bir araştırma var. Biz sık sık verisini kullanıyoruz. Havas'ın yaptığı Meaningful Brand diye bir araştırma globalde. Şunu söylüyor araştırma. İnsanların %55'i devletlerden çok markalardan dünyanın geleceği için aksiyon alması bekliyor. Hı hı. Şimdi bu sosyal girişimcilik çerçevesinde markaların rolünü nasıl görüyorsun?
Markaların rolünü yani ben yani de
sponsor falan gibi tabii. Böyle yani bugüne kadar alışılmış olan şey bir kurumsal sosyal sorumluluk projemiz olsun. Evet, işte tabii. Biz karımızın belli bir kısmını ona verelim ya da işte ne bileyim bir şeye sponsor olalım para verelim. Ama yani dünya
bunun
ötesine doğru geçiyor ama geçiyoruz, bunu Türkiye'de tabii. Yapmanın yolları, markanın buradaki rolü nedir?
Türkiye'de de bu dönüşüyor. Yani bu zaten devletten beklenti kesinlikle dönüşüyor. Eskiden biliyorsunuz hani devlet yapsın, işte çok zengin 5 tane hayırsever tırnak içinde yapsın. Şu anda hepimize sorumluluk düştüğü için biraz önce bireye bile tabii markalara ve kurumlara da düşüyor. Eskiden aynı dediğiniz gibi işte senede bir gün ondan sonra Dünya Gönüller Günü'nde bir aktivite yapalım, gidelim alakasız bir STK'ya bağış yapalım ve suya sabuna dokunmadan bunu yapalım mümkünse. İşte bunu da boy boy fotoğraflarını çekip basın bülteni yazıp beğenelim. Şimdi bu artık samimi bulunmuyor. Zaten gezegenin geldiği şu durumda yani sürdürülebilir kalkınma amaçlarını falan da düşündüğünüzde bu kurtarmıyor. Yani bayağı bu amaçlardan bir ya da birkaç tanesini sahiplenip ona göre sürdürülebilir bir ondan sonra toplumsal katkı yapmanı bekliyorlar artık ve o sürdürülebilir raporlarında bu böyle çok net, çok şeffaf ve uzun vadeli konumlanmış olması gerekiyor. O yüzden markalara çok iş düşüyor ve artık biz bunu bekliyoruz. Yani tüketici de bunu bekliyor. Senede bir gün etkinlik yapmasıyla tatmin olmuyor artık insanlar. Ödüllerde de artık bunlara çok detaylı bakıyoruz. Yani eskiden bir günlük aktivite yapana ödülü veriyorduk. Şimdi bir bakıyorsun buna kadar sürdürülebilir, kaç yıldır yapıyor. Bütün kurum politikasına bunu entegre etmiş mi? Yani laf olsun diye bir gün işte Kadınlar Günü'nde aktivite mi yapmış? Bütün kadın erkek eşitliği mekanizmalarını mı dönüştürmeye çalışıyor içeride? O yüzden çok büyük iş düşüyor ve artık mış gibi yapma dönemi de bitiyor. Bitti. Yani bana sorarsan Türkiye'de
nasıl yapacak? Yani benim gördüğüm şey nasıl yapacaklarını da bilmiyorlar. Yani biraz orada da bir boşluk var. Yani hani sen bu konuda deneyimli biri olarak nasıl yapılmalı? Bunun ilk adımı nedir? Yani marka ilk nereden başlamalı? Yani şeyi çok şey yapıyorlar onu biliyorum. İşte Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerini önlerine alıyorlar. Türkiye'de kırmızı hangilerinde kırmızıyız, hangilerinde şey bakıp hadi buna bir şey yap. Ama o çok öyle de bir şey de değil. Dolayısıyla nereden başlamalı, nasıl yapmalı, o yolculuk nasıl olmalı?
Yani bence kurumun kendine benim meselem en çok ne diye sorması gerekiyor. Her kurumun meselesi farklıdır. Yani senin mesela kimi kurum daha çok cinsiyet eşitliğini dert edinen bir gruptur. Kimisi iklim krizini yani oturup aslında çalışanları da dahil ederek çünkü içselleşmesini istiyorsak mutlaka herkesin dahil olması gerekiyor bence. Nedir bizim meselemiz? Karar verildi diyelim. Toplumsal cinsiyet eşitliği bizim en çok çalışmak istediğimiz alan. Oradan çıkmak ve kurumun tabii vizyonuyla da örtüşen bir şey. Yani çünkü örtüşmediğinde gene içselleşmiyor. Yani mesela steril alanlar eğitim ya. Eğitimde yapalım da aman suya sabuna ya yani bu olmuyor çünkü senin belki kurumunun vizyonunda eğitime girmek gibi hiçbir şey yok. Yani bir kurumun meselesinin hep birlikte bulunması, iki senin vizyonunla da aslında bir yerinden örtüşen bir amaca odaklanmak ve tabii böyle genel olarak biz toplumsal cinsiyet eşitliğinde her şeyi yapacağız da değil, çok daha spesifik bir şey seçip yani mesela işte babaların şirket içinde sorumluluk daha fazla alması için, yani erkeklerin, onlara da doğum izni vereceğiz ve bu ve babalara yönelik eğitimler yapacağız ki bu sayede evdeki ev içi işler paylaşılsın falan gibi çok spesifik bir şeylere inmek.
Bir de çok geniş başlamak. Geniş bakılıyor. Doğru. Evet. O detaya da inilmiyor genel olarak.
İnilmesi gerekiyor.
Fark yaratması için her kılcal damar olur.
Evet, yani kesinlikle. Yani kesinlikle.
Bir öncesindeki damar etkili
olacak. Hepsini yapamayız ki. Hiçbirimiz yapamayız.
Şey kıymetli bence. Sürdürülebilirlik hikayesi çok kıymetli. Onun yanında samimiyeti koyuyorsunmuş gibi
tabii, yapmamaya. Kesinlikle.
Bir de uyum tarafı var tabii ki. Markama kurma. Çünkü yani dedik ya, hükümet devletten bekleniyordu. Belediyeden bekliyordu bir kısım belki. Daha sonra bazı holdingler, kurumlar bir şeyler yaptılar yıllarca.
Tabii.
İşte ben müzecilik yapıyorum dedi, ben sporculuk yapıyorum, ben eğitimcilik yapıyorum. Sonra o aşağı doğru markalara indi.
Evet,
markalar da dediğiniz gibi sosyal sorumluluk tadında bir şeyler yapalım dediler. Ya da orada bir tane sponsor olalım, bir böyle bir olimpiyatlara sponsor olalım filan. Mesela bazen de bu İstanbul Sözleşmesi gibi mevzular oluyor ya. Gelirken gördüm ya bugün kocaman bir duvarı Coca-Cola almış, İstanbul Sözleşmesi'ne destek olduğunu yazıyor.
Levent'teki ön arka duvar.
Bir acaba bende mi bir arıza var yoksa ben mi samimi bulmuyorum diye düşündüm. Bu iyi bir şey mi sizce, kötü bir şey mi? Ya da samimi bir şey mi, iyi mi geldi?
Bana iyi geldi.
Şimdi değer yargısında bulunmadan biraz düşüneyim. Şimdi İstanbul Sözleşmesi öyle bir konu ki, yani sesi ne kadar yüksek çıkartın.
Nereden çıkarsa çıksın.
Nereden çıkarsa inan ben çıksın diyorum. Çünkü bu öyle bir konu ki hepimizi ilgilendiriyor.
Bakın ben de kaynağının samimiyetine de bakıyorum. Nasıl bir fırsat kelime görmüş bunu?
Evet.
Yani
evet,
etki alanını, yani sevilirliğini artırabilmek için o... Yani bilinirliğini hatırlayabilmek. Zaten bilinirliğinde derdi yok da.
Her zaman böyle bir etkisi de olur yani.
Oluyor. Her tarafın iki tarafı var ama dediğin gibi olumlu tarafından bakarsak neden olmasın? O da
neden
konuşsun.
Olmasın?
O da daha çok kişi görecekse yani, görsün.
Kimsenin o cesareti göstermediği bir ortamda o cesareti göstermesi bana iyi
bence
geliyor.
Bence cesaret yani herkes... gösterecek aşamayı geçtik. O bir artık zona geldi o. Bence hani ne derler, emniyetli bir zonda o. Herhangi bir markanın okey demesi için.
Evet.
Bir şey durumu yok yani. Çelişkili bir durum yok ya orada.
Ama kimse konuşuyor.
Herkes ediyor yani buna. Öyle değil mi?
Herkes edemiyor aslında. Çünkü mesela benim çalıştığım daha küçük bir marka destekleyince hayatında almadığı nefret söylemini aldı yani. Hani o yüzden aslında herkesin edediği bir konu da değil.
Evet.
Yani o yüzden gene de ben cesur buluyorum. Çünkü yani tüketicisi içinde de sözleşme karşıtı insanlar olabilir. Öyle bir risk almış oluyor. Coca-Cola gibi herkese hitap eden bir markadan bahsediyoruz. Aynı şekilde ben Beşiktaş Belediyesi'nin yapması da çok hoşuma gitti. Yani onların da her yere asması, barkod okutarak sözleşmeye ulaşabilmek.
Maddelerini ayrı ayrı koyuyoruz
falan. Yani bu ne kadar çok yerde görürsek aslında bence o kadar iyi. Yani İstanbul Sözleşmesi özelinde söylüyorum. Bireyler, kurumlar.
Ama şeyde, sosyal girişimcilikte şey var mı? Yani bu tip konular biraz mecburen politika, biraz mecburen taraf tutma gerektirdiği yani, için yani bir cesareti doğal olarak içinde getiriyor. Ama her markada o cesareti gösteriyor. Aman satışlarım düşer.
Evet.
Aman ne bileyim ne yaparım.
Polarize olmayayım.
Evet. Herkes beni sevsin falan.
Aynen. Ama herkesin
sosyal girişimci olması için.
sosyal girişimci zaten başından arıza olmayı kabul ederek çıkan biri. Yani sosyal girişimci sistem dönüştürmeyi de hedeflediği için aslında uzun vade hedefinde yani bu tarım sektörünü değiştirmek olabilir, eğitim sektörünü, tekstili. Zaten o riski alarak çıkıyor yola. Herhangi bir marka gibi değil. Yani o böyle ben konforlu alanda durayım diyemez. Zaten konforu bozmak için oraya gelmiş biri. O zaten doğası gereği cesur olmak zorunda. Ve daha niş olmak zorunda, öyle konumlanıyor. Ama bir süre sonra bazı sosyal girişimler daha ana akımlaşabiliyor. Onu da gözlemliyoruz, hani o da güzel aslında.
Bir de ben şeyi fark ediyorum, bilmiyorum katılır mısın? Bu tip şeyleri yaparken markaların tek başına bu yolculuğa da çıkması gerekmiyor. Hani bir işbirliği, birileriyle beraber. Yani adım adım da biraz öyle bir platform ya. Yani hani
çok iyi tane.
Evet. Yani bütün güçleri birleştirip bir şey yapıyorsun. O zaman sanki daha etkili oluyor. Ama o da bir iş yapış biçimi, dönüşümü mesela. O da alışık olduğumuz bir şeydi. Ben çalıştığım markalarda onu görüyorum mesela. Ya yani biz bu konuyu sahipleneceğiz. Biz yapacağız dedi.
Kimseyi de istemiyor
kardeşim. Niye siz yapıyorsunuz? Hani bunu yapmaya çalışıyorlar. Mesela şöyle bir girişim var. Ne bileyim böyle bir STK var. Böyle biri var değil mi? Böyle bir yayın evi var. Hani onları birleştirip bir şey.
Yani pazarlamanın, markanın, stratejinin özüne bakarsan hep tek başına ayrışmakla ilgili ya.
Evet. Ama o dönemde bitiyor artık. Evet, o dönem bitiyor.
Doğasına uygun değil, ona geçemiyor işte.
Geçmesi kafa lazım. Çünkü bak gene sürdürülebilir kalkınmaya gelirsek 17. amaç nedir? Sürdürülebilirlik için ortaklıklar. Buyur. Artık havalı olmak istiyorsan da, yani marka gözünden bakıyorum şu an tam marka söylemiyle. Ama gene sen ortaklık yapmak zorundasın. Eskiden bu kadar hani beklenen ya da havalı olan değildi. Şu anda öyle. Nasıl ortaklıklar yaptın diye bakılıyor. Ve bununla ilgili ödüller verilmeye başladı biliyorsunuz. Yani en iyi ortak iş, işte dayanışma örnekleri. O yüzden orada da bir dönüşüm başladı. Beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü hiçbir mesele tek bir kurumun, tek bir bireyin, tek bir yayın evinin, şirketin, devletin altından kalkabileceği kadar küçük değil. Yani anca dayanışmayla bir arada güçleri birleştirerek bunları yapabiliriz.
Ekonomide, çalışma ekosistemi de bunu gerektiriyor zaten. Kesinlikle. Zorluyor, dayatıyor öyle değil mi?
Kesinlikle.
Duydunuz mu markalar?
Evet, buradan markalara sesleniyoruz. 17. amaca yönelik iş üretim ve ödül alın. Yani ödül perspektifinden bile artık bu geçerli olan bu. Evet.
Peki bu 16'nın içinde daha bizde eksik bulduğun bir şey var mı? Türkiye'de daha
yapılmadı. Ay, tam onu soracaktım.
Türkiye'de daha yapılmayan. Evet, yani bu işbirlikleri konusuna bakış hala biraz sıkıntılı. Hı-hı. Onun orada bir gelişme alanı kesinlikle var. Gönüllülük alanında da bir gelişme var. Yani gelişme ihtiyacını hala görüyorum ben. Orada da hala çok gerideyiz. Kurumlar da artık böyle daha sürdürülebilir ve 360 derece kurgulanmış gönüllülük programlarına ihtiyaç var. Bir iki kurumda çok iyi örneği var ama henüz yaygınlaşmamış durumda.
Ya bazen böyle benim kızım mesela okulunda kredi alıyorsun belli projelerde olduğunda, tamam mı? Mesela çalışan olduğunu düşün bir kurumda.
Evet.
Kredin olması lazım.
Evet.
Yani bonus mu alacaksın?
Tabii,
bir
şey. Tabii,
yani
tabii.
Bir gönüllü olacaksın bir şeye. Ondan bir bonus alıyorsan lazım. Bu bir çalışır bir şey olur.
Tabii
olur.
Bu çalışır.
Zor bir güzellik olur mu bilmiyorum.
Olur. Yani bazı kurumlar gerçek. Yani, kurum adı veriyor muyuz? Kurum adı veriyorsam çok
iyi örneğini.
Çok iyi örneğini Zorlu yaptı mesela. Zorlu'nun Kıvılcımlar diye bir gönüllülük programı var. Gerçekten hani 360 derece ve Türkiye'deki bütün sektörlerini kapsayan. Yani ben madene bile gittim gövdesi öyle diyeyim. Hani herkesi dahil edecek şekilde neden gönüllülük? Sonra bütün yapılar kuruldu. Herkes iş saatleri içinde gönüllülük yapıyor. Sonra bunu bir aşama daha öteye taşıyıp siz şimdi proje üretin dediler çalışanlarına. Yani bunun gibi hani çok aslında ciddiye alınmış, güzel kurgulanmış, sürdürülebilir gönüllülük programları.
Zorluk güzellik miydi, değil miydi? Mesele o değil mi yani? Bunu dayatmadılar.
Dayatmadı işte. Heyecan tabii yarattılar. Gazlar. Yani bizleri de götürdüler. Herkes evet. Gönüllülük neden sana iyi gelecek diye anlattı. Evet. Yani böyle o kadar güzel onu içselleştirmek için çok keyifli bir program kurguladılar. Aynen. Yani o daha Türkiye'de çok eksik. Çok az kurumda gördüğüm bir şey o. Artmasını çok isterim. Çünkü gönüllülük de iyi geliyor. Yani kesinlikle kuruma da, çalışana da, topluma da çok iyi geliyor.
Ben mesela daha pasif bir iyi vatandaş olduğumu düşünüyorum. Şimdi senden gaz aldım. Daha
gaz aldım, tamam, harika, tamam.
Belki sosyal girişim.
Evet, olabilirsin ama meselini bul. Meselini bul onu. Önce meselini bul.
Vardır illa. Sonra bakalım. Ona katılıyorsun.
Evet ama sen ne seni rahatsız ediyor oradan çıkman
tabii
gerekiyor.
Tabii canım.
Yani aynen. En rahatsız edenden çıkarak ister girişimci ol, ister bağışçı ol, ister gönüllü ol. Ama hani meseleyi bulmak bence
önemli. Yani şimdi sence Türkiye'nin meselesi ne?
Oo, çok.
En büyük meselesi
yani ne? Türkiye'nin yani benim tabii durduğum yerden ve çok içinde olduğum konular olduğu için kadın erkek eşitsizliği hala çok ciddi mesele. Yani biz toplumsal cinsiyet eşitliği endeksinin sonlarında bir yerdeyiz biliyorsunuz. Yani o yüzden bu bizim çok ciddi meselelerimizden bir tanesi. Tabii eğitim yani şu anda dijitale de geçilmesiyle beraber o dijital uçurumun büyümesi ve eğitime erişimin önünde çok fazla engel var ve eşitsizlik arttı. Bir de çok üzülerek takip ettiğim kültür sanata yeteri kadar fon, ondan sonra destek, bunların olmaması ve bu sektörün gerçekten ciddi risk altında olması şu anda. Yani özel tiyatrolardan işte müzik endüstrisine kadar orada da çok ciddi yapılması gereken işler olduğunu düşünüyorum. Tabii iklim falan her yerde olan ama bu üç konuyu ben şu anda özellikle Covid sonrası daha da kritik buluyorum.
İyi ki geldin.
Evet.
İyi ki çağırdınız.
Evet, çok güzel. Çok
teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.